Merhabalar, ben Nile Örnek. Büyünce Ne Olacaksın adlı podcast serisine hoş geldiniz. Bu bir mini seri. Konuklarımla büyümek, gelecek için atılan ya da atılmayan adımlar, keşkeler, iyi kiler ve genel olarak hayatın farklı alanlarından konuşurken biraz olsun bugünü ve yarını da anlamaya çalışacağız. Birilerini daha yakından tanıyıp belli kavramları tartışacağız. Bu bölümde konuğum yazılımcı, genç bir girişimci Elif Eda Güneş. Hoş geldin Güneş.
Hoş buldum. Merhaba.
Niye kendine Güneş diyorsun? Niye insanlar sana Güneş diyorlar?
Ben lise 2'deyken üniversitede derslere girmeye başlamıştım. Yazılımı daha profesyonel bir anlamda yapmak istediğim için ve öğrenmek istediğim için. Bu yüzden oradaki hocalar sürekli Güneş diyordu. Yani Güneş gibi geldin yanımıza vesaire diyorlardı. Ve benim çok hoşuma gitti. Ve ben babamı çok seviyorum. Babamın soyadı olduğu için de böyle ondan bana kalacak bir şey olduğu için de devam ettirmek istiyorum bunu bu şekilde.
Zaten verdiği ışık ve sıcaklığın da etkisiyle Güneş bence çok yakışan bir isim. Şimdi biraz Güneş'ten bahsetmek de istiyorum. Kafa Dergisi'nde ben onunla bir söyleşi yaptım. İyi şeyler kafası için. O kadar çok geri dönüş aldım ki iyi ki bizi onunla tanıştırdınız diye. Bu seriyi de AGESA emeklilikle yapıyoruz. Ya emeklilik ve 2001 doğumlu bir insan var karşımda. Ama biraz doğru adımlar, adım atmak, bir şeyleri dönüştürmek, değiştirmek, umutla bakmak da bir konu olabileceği için benim aklıma bu seri için ilk gelen isimlerden biri oldu Güneş. Biraz senden bahsedelim mi? Nerede doğdun, nasıl büyüdün?
Ben Yozgat'ta doğdum ve liseye kadar orada hayatımı geçirdim. Küçük bir köyde doğdum aslında. Hatta böyle birleştirilmiş sınıfta okudum ki şu an doğuda sanırım var ama aslında olmaması gereken bir sistem. Yani bir sınıfta birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıflar oluyor. Öğretmenimiz sırayla sınıflara dersleri, gereken müfredattaki dersleri veriyor. Böyle bir okuldaydım aslında. Yani biraz kendinizi geliştirmek için sizin çaba harcamanız gerekiyor. Okumayı, yazmayı kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü öğretmen çoğu zaman yetişemiyor veya istifa etmek zorunda kalıyor okul yüzünden. Böyle bir okulda büyüdüm. Ortaokula kadar bu şekilde devam ettim. Doğayı çok seven bir ailede büyüdüm aslında ben. Böyle sürekli doğa için bir şeyler yapan, tarla bahçeyle uğraşan, doğayla iç içe ve bilimle de aslında iç içe. Çünkü babam küçüklükten beri hep bana böyle bilimle ilgili belgeseller izletirdi. Ben küçükken sürekli Selena izlemek isterdim. Babam izin vermezdi. Onlar gerçek değil, sen gerçeği öğreneceksin deyip sürekli bana belgesel açardı. Ben de küçüklüğümden beri sürekli dünyayı değiştirme hayali kurardım. Birazcık da böyle babamın damarlarıma devrince kanı vermesinden kaynaklı da olabilir. Sürekli değiştirmek istiyordum. Çünkü bence eleştirdiğimiz kadar değiştirmeliyiz. Evet, eleştiriyoruz bir şeyleri ama değiştirmediğimiz sürece o eleştirdiğimiz şey kalacak. Ben her zaman bu yüzden aslında dünyayı değiştirmek istedim. Çünkü eleştirdiğim şeyleri değiştirmek istiyorum artık diye yola çıktım. Ve birçok alanla ilgilendim. Yani sanatla uğraştım. Sonra sporla uğraştım. Bunlarla uğraşma nedenim dünyayı neyle değiştirebilirim arayış içerisindeydim aslında ben yani. İnsanlara ulaşmam gerekiyordu. Çünkü dünyayı tek başıma değiştiremem ama bir zincirin halkaları gibi birbirimize kilitlenirsek kocaman bir etki yaratabileceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden de bir sürü alanı denedim. Ama en sonunda yazılımla tanıştım. 2016'da zaten yapay zeka sürekli konuşuluyordu. İşte yazılım sürekli konuşuluyordu. Çok büyük değişiklikler yapılacak diye. Çocuklarda bu alana kaymaya başladığını görünce aslında ben yazılıma tutunmaya başladım. Çünkü dünyayı değiştirmek istiyorsak, ülkemizi değiştirmek istiyorsak veya bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bir yerde bence çocuklardan başlamalıyız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve aslında bizim istediğimiz şey geleceği değiştirmek. Şu anı değiştiremeyiz çünkü. Bu şekilde de aslında yazılıma başladım.
Şahane özetledi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Cüreli köyünde doğdun değil
evet.
mi? İlkokulu aslında başka bir kuşağın hatırlayacağı birleştirilmiş sınıflarda okumuş biri. Şimdi birleştirilmiş sınıfları pek çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz bu yayını dinleyenler. 1, 2 ve 3. sınıfların tüm öğrencileri bir arada okuyor. Bir de bir öğretmen 3 ayrı sınıfa ders verirken soba yakmaktan oranın temizlenmesine kadar hem öğretmen hem de öğrenciler sorumlu oluyor değil mi?
Evet.
Yani öyle bir sistem aslında senin öyle okuduğuna pek çok insan bugünden duyunca şaşırıyorlar. Baban da arıcı.
Evet.
Ortamı biraz anlatsana. Büyüdüğün köy, mesela kadınlara verilen önem, kendini orada da gösterme çaban var. Yani erkekler yapıyorsa ben de yaparım. Ben de o alanda olurum gibi bir şey.
Evet. Ya aslında Anadolu'da eskiden kadınlara çok önem veriliyormuş ama şu an o kadar önem verildiğini düşünmüyorum. Çünkü zaten benim ilk projem bunun üzerineydi. Ben okuma yazmayı öğrendikten sonra köydeki isteyen kadınlara ve anneme, halama da dahil, okuma yazmayı öğreterek başladım. Çünkü oradaki insanlar yaşadığı şeylere nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar. Haklarını bilmiyorlar. Mesela eşinden şiddet görüyor, boşanmak istiyor ama boşandığında hiçbir hakkının olmadığını düşünüyor. İşte zaten sadece hayvancılıkla uğraşıyor, onu tek başına yapamayacağını düşünüyor. Ama bir şeyleri okursa, kendini geliştirirse bence kurtulabilir diye düşünmüştüm aslında. Böyle başladım. Kadınlara şöyle, bazı evlerde çok değer veriliyor gerçekten. Çünkü evi gerçekten kadınlar geçindiriyor. Birazcık köydeki erkekler üşengeç diyebilirim. Yani hayvancılık gibi zor işleri karıları yapıyor genellikle. Diğer işleri erkekler yapıyor. Ama bazılarında da gerçekten hiç değer verilmiyor. Değersiz olduklarını hissediyorlar. Hatta bence psikolojilerini çok etkiliyor bu durum. Hiç mutlu olamıyorlar. Veya mesela bir hediye aldığınızda o kişiye o hediyeyi neden aldığınızı düşünüyor. Yani ben hediye alacak kadar değerli miyim? Böyle şeyler var. Ama bir yandan da doğa çok seviliyor. Mesela şu an yapılan şeyler, işte ağaç kesme gibi şeyler hiçbir orada olmuyor. Hatta ben küçükken babamın yaptığı bir proje vardı. Bal ormanları projesi. Gazeteye falan çıkmıştı o dönemde. 250 bin tane ağaç diktiler dağlarımıza. Hatta ben de yardımcı oldum.
Küçüklüğümden... Adı ne babanın?
Mustafa Güneş. Babam küçüklükten beri hep bana doğa sevgisi aşılamıştır. Bir gün ortaokuldayken bize çam ağacı dağıttılar. Ve çam ağacının ben o gün kalırsa öleceğini düşünüyordum. Yani o toprakta kalabiliyormuş belli bir süre. Ben öleceğini düşünmüştüm mesela. Köye götürüp köyden bizim bağımız 10 kilometre kadar. Ve çam ağacı benden büyük. Ben sırtımda o ağacı taşımıştım ekmek için. Yani ölmesin diye. Böyle bir ortamda büyüdüm. Mesela çok fazla orada kız çocukları ön plana atılmaz. İşte kahvenin önünden geçemezsin. Çok ayıptır. İşte belli kıyafetleri giyemezsen çok ayıptır. Veya annenle bir yere gideceksin. İşte bakkala annenle gideceksin gibi şeyler var. Yani bana bir şey yapma deyince ben çok inat bir insanım. Yapıyorum. Ben sürekli bunları yaptım mesela. Hatta kahveye asla kadınlar giremez zaten. Ben küçükken okuldan sonra babamın yanına gidip oralet içerdim. Yani kahveye niye girmeyeyim? Erkekler neden giriyor diye. Sürekli bir aslında dik başlı duruyordum orada. Yani köydeki insanlar beni bu yüzden tanıyordu. Her zaman mücadele ediyordum. Yani bir erkeğin hakkı varsa benim de hakkım vardır diye düşünüp sonuna kadar onu alana kadar da uğraşıyordum aslında.
Acaba sana nereden aşılanmış, nereden gelmiş bu? İzlediklerinden, babandan, annenden, o gözlem yeteneği. Kardeşlerin senden büyük mü, küçük mü, sen ortanca mısın?
Büyük, ya ablamla aramızda 18 yaş var. Çok büyük, ben sonradan artık öyle emeklilik.
Evet, sana nereden gelmiş acaba?
Ya bence babam küçüklükten beri dediğim gibi hani bana birazcık devrimci yetiştirdi. Babam bu arada bu durumdan hiç mutlu değil. Çünkü sürekli onunla kavga ediyoruz artık. Hani onun doğruları farklı, benim doğrularım farklı. Bu yüzden sürekli bir çatışmaya girebiliyoruz. Ama o küçüklükten beri işte haklarını alacaksın, işte savaşacaksın. Küçükken anlattığı hikayeler, bana hediye ettiği kitaplar, işte deniz gezmişi anlatması, o mücadeleyi anlatması, gençliğinde yaşadığı şeyler beni çok etkiledi. Çünkü bu sadece hani siyasi bir şey değil. Bence zaten bir devrim siyasi olmamalı, bilimle, teknolojiyle olmalı. Bu yüzden zaten ben bilime ve teknolojiye ilerledim. Ama o mücadele ve o vazgeçmeme, mesela Mustafa Kemal Atatürk, yani sürekli küçüklüğümde hayatını dinlerdim, sürekli babam onu anlatırdı. Mesela ben okula gidemediğim günler, hasta olduğumda eğer o gün İstiklal Marşı okunacaksa ben evde bayrak çekerek okurdum o saatte.
Ne diyorsun?
Evet. Ve o bayrağı da ben yapardım böyle mutlaka. İşte kapıyı asardım bir sistem. Mutlaka İstiklal Marşı'nı andığımızda okurdum her gün, okula gitmesem de. Çünkü aslında onlar çok değerli şeyler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı şartlarda ve yaşadığı sistemde bunları başarabilmiş olması aslında çok iyi bir örnek bence. Çünkü savaşta bile kitap yazıyor veya işte savaşta bile eğitimi düşünüyor. O şartlarda bunları yapabiliyorsa ben her şartta şu an günümüzde ne olursa olsun, ne kadar olumsuz veya olumlu şeyler olursa olsun, yani dengelemese de birbirini, yapabileceğimi düşünerek ilerledim aslında.
Devrimin tavırla alakalı olması aslında, değil mi? Bir
evet.
Bilinç,
evet.
Bir tavır, evet. Bilim ve teknolojiyle, eğitimle gelecek ve yükselecek bir tavır aslında. Çok da güzel bağladın onu Güneş. Peki senin teknolojiyle tanışman. Aslında biz konuşurken demiştin ki teknolojiyle benim tanışmam o kadar geç oldu ki tek teknoloji televizyonda, evet, ve evlilik programlarıydı aslında, evet, diye. Biraz onu anlatsana.
Tabii. Yani gerçekten sürekli okuldan geliyordum. Evde evlilik programları açık oluyordu ve televizyon oluyordu. Çoğu zaman da çekmiyordu. Böyle antenle oynamanız gerekiyor zaten onu çekmesi için. Daha sonra ben tiyatro yapıyordum. Yani tiyatronun insanlara hitap edebileceğim bir sahnede olacağımı düşünüyordum. Ve o karşımdaki insanlara benim için doğru olan ve ülke için doğru olan şeyleri aktarabileceğimi düşünüyordum. Ki öyle de ama ben o konuda yetenekli değilmişim.
Futbol da var bu arada, evet. Değil mi? Futbol önce mi sonra mı?
Futbol ondan önce, çok küçüktüm ve benim kuzenim Ali Güneş Fenerbahçe'de oynamıştı, Beşiktaş'ta oynamıştı. Futbolcu, ailemizde de var böyle bir şey. Sakatlandıktan sonra bıraktı artık oynamayı. Şu an yorum yapıyor sanırım. İşte spor da denedim. Sonra ben tiyatroya başladım. Tiyatroda Kayseri'ye gitmiştik, orada devam ettim. Benim oraya gitmemle babam bana bir telefon aldı. Çünkü sürekli bana ulaşamıyor ve merak ediyordu. Ve bir anda köyden büyük bir şehre gitmiştik. Yani aslında orası bizim için büyüktü. Böyle yapınca ben telefonu açtım. Sonra sosyal medya hesapları açıp yazabildiğim kadar bilim insanına mesaj attım. Ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Ben fark yaratmak istiyorum. Ben bilimle uğraşmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Böyle bir köyde doğdum. Böyle bir eğitim aldım. Hani bunlar yeterli mi bilmiyorum diye. Bana dönenler olmuştu ve onlar da hani aslında olumsuzluklardan geldiklerini ve şu an çok başarılı olduklarını göstermişti bana. Ondan sonra bir NASA'da çalışan bir profesörün sayfasında Anka Space ekibini gördüm. Aslında yazılıma onunla tanıştım. Ekibe 6 tane başvuru mektubu gönderdim. Hani hiçbir şey bilmiyorum ama her şeyi öğrenebileceğimi düşünüyorum yazdım sadece. Ekibe dahil olduktan sonra yazılımı öğrendim.
Evet, Umut Yıldız'a atmışsın değil mi? Ben de onu takip ediyorum. Ne güzel, sana yanıt vermiş ama bunu bana Güneş anlatırken benden bıktılar herhalde. O kadar çok yazdım ki onları diye anlatmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Burada da hani bırakmamak, inat etmek, beğendiğin ve talep ettiğin şeyin peşinden koşmak ne kadar önemli. Yani çok hoştu o tavrını da belki beğendiler. Yani hiçbir şey bilmiyorum ama her şeyi de öğrenebilirim, bana destek olun diye. Sonra orada çalışmaya başladın. Baktım da ben, haberler de yapılmış hakkında.
Bazı haberler yanlış olsa da bazıları çok fazla böyle şey beni övmüş. Teşekkür ederim ama. Şöyle oraya dahil oldum. Sonra yazılımla öğrenmeye başladım. İlk Python'ı öğrenmeye başladım. Bu arada lisedeydim. Üniversiteye gidip hocalardan rica ettim. Hani ben Python'a başladım. Ben bunun algoritmasını öğrenmek istiyorum. Ben bunu profesyonel anlamda yapmak istiyorum. Şu an liseye gidiyorum dedim.
Anlatsana bu arada Python nedir?
Python. Python bir yazılım dili aslında. Şöyle, yazılım dünyasında da insanlar birbiriyle iletişim için farklı diller kullanıyor. İşte biz Türkçe kullanıyoruz. İngilizce kullanılıyor, Fransızca. Bu gibi diller Python, işte Java, C Sharp gibi bir sürü dil var. Bu bilgisayar dünyasında diyeyim, nasıl diyeceğimi bilemedim.
Güzel dedin, güzel dedin.
İşte bu makineyle iletişim kurmak için kullandığımız dillerden biri aslında. Daha çok yapay zeka alanında kullanılan dillerden birisi. Daha sonra üniversitede ilk algoritma dersi, daha sonra Python dersi almaya başladım. Sağ olsunlar, onlar da böyle hani görünce isteğimi kabul etti Erciyes Üniversitesi. Ama okul sıkıntım vardı. Onda ilçe milli eğitim müdürümüz yardımcı olmuştu. İşte müdürle konuşup yok yazmama olayında vesaire. Bu şekilde aslında başladım yazılıma.
Bir de İngilizce bilmiyorsun değil mi? Evet. Yani o enteresan. Senin öğrenme metodunu da bize anlatsana biraz. Yani İngilizce bilmeden o işleri öğrenmek çok daha zor.
İlk ben bu yazılımı öğrenmek istediğimde köye gitmek zorunda kalmıştık. Ve köyde internet çekmiyor. Zaten bilgisayarım da yoktu. Daha orada bilgisayar almamıştık. Ben de ilçeye gidip ilçeden PDF, yani zaten direkt Google'a şey yazdım. Python işte fonksiyonları yazdım. Direkt çıkan Türkçe kaynakları aldım. O kaynakları başka bir deftere geçirerek aslında Python fonksiyonlarını öğrendim. Sonra yazılmış kodlar vardı orada. O kodlara bakarak da aslında bu buraya konuluyor. Evet, bu bundan sonra gelecek bir fonksiyon diye böyle düşünerek algoritmasını ilk aşamalarda çözmeye çalıştım.
Ya şimdi Güneş'le karşı karşıya, bizim evdeyiz. Ellerini kollarını böyle sala sala anlatıyor, heyecanlı heyecanlı. Şimdi biz dergi için röportaj yaparken de sürekli araya girip geriye dönüp, ya Güneş peki onu nasıl yaptın? Güneş oraya nasıl sıçradın? Sanki arada kopukluklar varmış gibi. Diyor ki o zaman da işte diyor ben diyor okul müdürüne mektup yazdım. Bilmem kime gittim, ben bunu yapmak istiyorum dedim. Şimdi hani arada peki bu kız bunu nasıl başarmış derseniz, ara yollar bulmaya çalışıyor. Şahsen başvuruyor, gidiyor konuşuyor, inat ediyor, talep ediyor. Öyle araları atladığını düşünürseniz, aralara bununla dolga yapın diye ben size söylüyorum. Peki bilim alanına giriyorsun. Mesela gizli buzlanmaya karşı bir çalışma yapmak istiyorsun ve yapıyorsun. O nasıl oldu? Fikir nereden aklına geldi? Şimdi sen onu atlayarak gitme diye ben arada onu soracağım.
Tamam. Şöyle, fikir aslında biz buzlanmadan kaynaklı bir kaza yapıyorduk babamla ve önümüzden bir tane yaşlı adam geçiyordu. Çok üzülmüştüm o yaşlı adama, çarpacaktık. Babam son anda kurtardı. O adama çarpsak ailesi var mıydı acaba? Çok yalnız duruyordu ve ben dışarıda yalnız duran insanlara çok üzülürüm yani, ağlamaya başlarım öyle. Öyle olmasa bile öyle hissettiğimde ağlamaya başlıyorum. İşte o adam orada ölseydi ne olacaktı diye ağlamaya başladım ben. Annemler falan ölmedi ama bak yaşıyor falan dediler. Sonra dedim ki eğer böyle kazalar oluyorsa ve insanlar bu şekilde hani hayatını kaybediyorsa buna bir çözüm bulmam gerekiyor.
Aslında çünkü buradan babanın hatası değil aslında, evet. Değil mi? Yani bir buzlanma varmış ve kaza ondan olmak üzereymiş, evet. Trafikte değil mi? Ondan sonra sen o buzlanma mevzunu öğrenince kişilerle ilgili olmayabilir bu kazalar. Hı-hı. Yani durumla ilgilidir diye araştırmaya başlıyorsun,
evet.
Değil mi?
Evet, o şekilde oluyor. Zaten bu gittiğimiz yolda bir köy yoluydu. Çok fazla araç yok ve buzlanma kesinlikle görünmüyor. Çünkü gizli buzlanma olduğu için hani kar vesaire de yok. Belli bir koşullarda gizli buzlanma oluşuyor. Koşullar oluşmuş. Bunu geliştirmek için işte Teknopark'a başvuru yaptım. Türkiye'de proje geliştirmek zor bu anlamda. Çünkü ben 2016'dan beri bu projeyi yapmaya çalışıyorum. Ve geçen gün okuduğum bir makalede aynı proje 2021'de Kore'de büyük bir destekle başlamış. Onlar da aynı şekilde otonom araçlar entegre edecek. Aynı sistemi kullanacak gibi. Ve ben bunu 2016'dan beri yapmaya çalışıyorum. Hala da çalışıyorum bu arada. Çünkü hem maddi anlamda hem de ekip anlamında çok... Ne yazık ki destek bulunamıyor. Bu şekilde başladım. Bunu yapay zeka ile çözebiliriz dedim. Görüntü işleme, işte gerekli sensörlerle vesaire diye şu an prototipini oluşturdum. İnşallah ilerletebilirsem de bunu daha fazla insanı kurtarmak için daha fazla yere ulaştırmaya çalışacağım.
Hı hı. İlgilenen ve doğru yoldasın diyen kurumlar ve insanlar oldu değil mi buna?
Evet, yani ilgilenenler oldu. Hatta almak isteyenler oldu ama mesela işte İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istiyor ama onlar kurum olduğu için yatırım yapamıyorlar. Sen bunu yap bize, biz bunu alabiliriz ancak diyorlar. O yüzden hani yatırım anlamında bir şeylere ihtiyaç oluyor.
Evet. Sen bu işi yaptıktan sonra onları, evet, alabiliyorlar ama ilk önce sana bir yatırımcı gerekiyor, değil mi? Evet. Pek çok projede aslında böyle oluyor. Dünyadaki ölümlü trafik kazalarının %30'u, evet, gizli buzlanma yüzündenmiş. Ya o kadar güzel ki hayatta yaşadığı bazı şeyler Güneş'in hep ona yeni fikirler, atılımlar, yeni çalışma alanları doğuruyor gibi geliyor. İşte kadınların okuma yazma öğrenmesi, köyde başka bir konumları olması, hak ettikleri değeri bulması onlardan biri. Gizli buzlanma onlardan biri. Bir de senin kelebek etkisi dediğin bir projen var değil mi? Biraz ondan da bahsetsene.
Evet, en sevdiğim projem. Bu proje de aslında bu dünyayı değiştirme hayalinden ortaya çıktı. Dediğim gibi çocuklara dokunmam gerekiyordu. Bu yüzden ben de böyle çalışıp işte küçük küçük paralar biriktirerek çevremdeki köy okullarını gezmeye başladım. Oradaki çocuklara bilim nedir? Teknoloji nedir? İşte ileride hangi meslekleri olabilir? Bilirler. Bilim insanı, bir sürü köyde çocuklar şey diyor. Abla ben bilim insanı olmak istiyorum ama köyden öyle kimse çıkmaz deyip beni hani sürekli dalga geçiyorlar diyor. Aslında öyle şey olmayacağını göstermeye çalışıyorum. Ki bunu şu an Zoom üzerinden yapıyorum. Hatta en son Ağrı'da bir okula bağlandık ve elektrik sorunu vardı.
Ya,
ama çok güzel bir deneyimdi. Hani ben İstanbul'dayım ama Türkiye'nin diğer bir ucundaki bir çocuğun hayatına dokunabiliyorum elimden geldiğince. Sonra düşündüm, sadece köy okullarındaki çocuklar değil, onkoloji servisindeki çocuklar da umuda ihtiyacı var. Onların da bunları öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü çok küçüksünüz ve ölümle savaşıyorsunuz. Yani daha hayatı anlamadan, gerçekliği anlamadan ölümle tanışıyorsunuz. Bence bu çok üzücü bir şey. Bu yüzden de onkoloji servislerine gitmeye başladım pandemiden önce. Erciyes Üniversitesi'ninkine gittim mesela. Orada bir sürü çocukla tanıştım. Oradaki çocukların hayallerini öğrendim. Gerçekten muhteşem hayalleri var. O çocuklar hayatta olduğu sürece, hatta köy okullarındaki çocuklar hayatta olduğu sürece ve bize bu hayallerle geldiği sürece ülkede çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çok umutla bakıyorum çünkü geleceğe ben aslında. Ne kadar hani bakılamayacak gibi dursa da bizim çocuklarımız bence bize baktıracak şekildeler. Diyorum ya size, mesela köy okulunda işte Anadolu'nun çok ücra bir köşesinde ama bilim insanı olmak istiyor. İşte doktor olacağım ama ben bir hastalığa ilaç bulacağım diyor. Bunları düşünüyor ve bunları hayal ediyor. Onlara biz gerekli desteği verirsek bence ülkemizin kaybettiği bu ilerleyişi çok hızlı bir şekilde kazanabiliriz ve çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum.
Ya ne kadar şahanesin Güneş. Tabii senin yaşın da yakın, tavrın da yakın. Yani bu kadar önemli, pozitif ve maddi adımlar atıyorsun. Ama bir taraftan da tavrın çocuklara, gençlere de çok yakın. Yani ben yakın bir gelecekten geliyorum ve bunları yapabiliyorum diyorsun onlara. Bir örneksin. Çünkü köyde, kasabada yaşayan insan için televizyonda görmek, radyoda dinlemek, internette bakmak yeterli olmayabilir. O köyden çıkmış bir insanı bizzat tanıyor olmak istiyorlar, değil mi? Öyle bir tavır görürüm ben. Hani öyle bir yaklaşım da çok normal. İnsan hali bu. Peki onkoloji servislerine gitme fikri nereden geldi?
Ben lisedeyken bana yanlışlıkla bir lösemi teşhisi konuldu. Yani şey, iki ay kadar sürekli hastaneye gidip gelmek, kan vermek zorunda kaldım. 4-5 doktora gözüktüm. Daha sonra von Willebrand diye bir hastalık çıktı. Yani kanama bozukluğu gibi bir şey. Ama hani o dönem gerçekten korkunçtu. Zaten hala iğne görünce ağlıyorum. Çok
ya,
korkuyorum.
Canım, tabii.
Ve oradaki çocuklar sürekli iğne maruz kalıyor. Mesela 3 aylık bir bebek vardı ben gittiğimde. O bebek elimde eldivenle ilk önce hani yaklaşayım, enfeksiyon olmasın diyordum. Tabii steril temizleyip kendimi giriyorum ama işte enfeksiyon olmasın, çok küçük zaten diye eldivenle yaklaşıyordum. Beni hemşire zannediyordu. 3 aylık çocuk korkuyordu benden, ağlamaya başlıyordu. Eldiveni çıkarınca mesela elini uzatıyordu ve fotoğrafları var. İşte elimi seviyordu. O çocuklar bu kadar erken yaşta bunlarla karşılaşınca ve ben hani lösemi olmadığımı öğrenince aslında belki bir işarettir diye düşündüm. Belki de gerçekten insanların hayatına dokunmam gerekiyordur diye.
Çok zor süreçler. Seni de çok iyi anlıyorum. Kolaymış gibi böyle bıdı bıdı anlatıyorsun ama şahanesin. Umarım dinleyenler de tekrar tekrar yavaşlatarak zihinlerinde dinlerler bu muhabbeti.
Bunu bu şekilde anlatma nedenim, onkoloji servisine gittiğim yerde bir Elif diye çocuk vardı ve ben onunla sürekli ilgileniyordum. Ailesi yanında kalamıyordu, babaannesi kalıyordu. Ve oradaki kadınlar bu arada ailelere el işi yapıyorlar ve onları satarak aslında çocuklar için harcıyorlar. Elif vardı. Sürekli benim resmimi çizerdi. Sürekli birlikte zaman geçirirdik. İşte kucağımda uyurdu, dizimde uyurdu. Gitmemi istemezdi. Ve nedenini bilmiyorum tam olarak. Hani bilimsel bir açıklama yapmak istemiyorum ama tuz yemesi gerekiyordu. Damardan alınca daha fazla hastanede kalıyordu. Bu yüzden de sürekli onunla mesela tuz yiyordum. Çünkü artık çocuk bıkmıştı yani tuz yemekten sürekli. Ağlıyordu ve ben yiyince bana özenerek o da yemeye başlıyordu. Pandemide gidememiştim ve 5 ay sonra Elif mesela beni aradı. İyileşmişti, evet çıkmıştı ve beni çok özlediğini söylemişti. Bir de sürekli abim diye anlattığı bir kuzeni vardı. Onunla oyun oynuyormuş, onu anlatmıştı. Aslında ben o günden sonra böyle daha fazla hayata umutla bakmaya başladım. Çünkü o çocuğun hayatına dokunmuşum. 5 ay boyunca beni unutmamış, numaramı bulmuş ve beni özlediğini söylüyor. Bu yüzden daha fazla tutulmam gerektiğini ve daha fazla çocuğa ulaşmak için daha olumlu olmam gerektiğini düşündüm.
Evet evet. Yani sen bir pozitif olumlamadan çok adım da atıyorsun. Bu çok güzel. Yani daha olumlu bakalım hayatadan çok, değil mi? Bir de o konuda bir adım atarak pozitif olmaya çalışıyorsun. Aslında bu çok kıymetli geliyor bana uzaktan da bakınca. Peki gezdiğin köylerde ne gördün? Sence oradaki durum ne? İnsanların hissiyatı ne? Çocuklar ne durumda?
Şöyle, bazı okullar gerçekten inanılmaz umut veriyor. Yani inanamazsınız oradaki çocukların davranışlarına, hayallerine. Astronot olmak isteyenden, bence bu çok güzel bir şey. Bir köyde astronot olmak isteyen bir çocuk varsa bu çok özel bir şey. Çünkü o çocuk onları araştırmış, böyle bir şey öğrenmiş. Hani bunun için de hayal kuruyor. Onların hayalleri paha biçilemez bence. Ama bazı yerlerde de ne yazık ki kız erkek çocuğu arasında çok büyük bir fark oluyor. Yani benim için değil, şöyle. Mesela bir okula gitmiştim, lise düşünün, bir de büyümüş çocuklar. Yani liseye gittim ve ben de lisedeydim. O dönemde işte anlattım çocuklara, oradaki gençlere hatta, bilim nedir, teknoloji nedir, işte neler yapabilirler, gelecekteki meslekler. Ben her zaman slide'ın sonuna şey koyarım. İşte bilim insanları, aşağı soru işaretleri. O soru işaretleri kendilerinin olduklarını bilsinler diye. Çünkü olabilirler, neden olmasınlar ki? Sonra işte erkeklere ve kız çocuklarına ayrı şekilde konferans vermem gerekti. Oradaki yönetim öyle istedi. Yaptım. Erkekler o kadar hayallerini anlatıyor. İşte biri mühendis olacak, biri uçacak, birisi kaçacak. Böyle inanılmaz derece hayal anlatıyorlar. Kızlar sadece oturup susup beni izlediler. İsimlerini soruyorum, söylemiyorlar. Hayallerini soruyorum, söylemiyorlar. Geleceğe dair nasıl baktıklarını soruyorum, söylemiyorlar asla. Ve benim yanıma oranın müdürü geldi. Kızlar ve erkekler arasındaki farkı gördün mü dedi. Ve ben o anda böyle cinnet geçiriyordum zaten. Elim ayağım titredi. Oturdum ağlamaya başladım. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hani siz kendinize hiç değer vermiyor musunuz? Siz de başarabilirsiniz. Bunun cinsiyeti yok. İstediğiniz mesleği olabilirsiniz. Ben ağlayınca kızlar çözülmeye başladı.
Canım.
Ve şey... İşte ben orada bir sürü doktor olmak isteyen çıktı. Böyle uzayla ilgilenmek isteyen, bilimle ilgilenmek isteyen, projeler yapmak isteyen bir sürü çocuk genç çıktı aslında. Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama çoğu olumlu diyebilirim yani. Çünkü bence ben köyde doğduğum ve büyüdüğüm için çok şanslıyım. Çünkü o ortamda gerçekten çok fazla olumsuz şey görüyorsunuz. Artık hayata daha fazla tutunuyorsunuz ve dünyayı da değiştirmek için, kendi hayatınızı da değiştirmek için daha fazla olumlama yapıyorsunuz.
İnsan kendini diğer insanlarla tartıyor. Bir insanın kendi değerinin farkına varması zaten kolay bir süreç değil. Kaç yaşında olursa olsun, hangi şehirde, hangi büyüklükteki şehirde, hangi eğitimin içinden geçerek yaşasa da. Bir de düşünsene, yani köydeki bir çocuksun. Belki de senin gibi işte toplu birleşik sınıfta eğitim alan bir çocuksun. Bir küçük kızsın ve... Kendi değerini anlamaya çalışıyorsun. Geleceğe dair bir umutlu hayal kurmaya çalışıyorsun. Bunu maddi adımlarla da ileri götürmeye çalışıyorsun. Aslında hiç kolay değil. Ve birileri diyor ki erkekler daha yapabilir. Çok zor bir dönüşüm süreci hakikaten. İyi ki de oralara gitmişsin, insanları buna hissettirmişsin. Seni ilk dinlediğimde de bana bunu hissettirmiştin. Çok seviniyorum. Peki şimdi neler yapacaksın kısmına gelelim. Büyüyünce ne olacaksın?
Büyünce çok başarılı ve insanların hayatlarına, çocukların hayatlarına dokunan bir iş kadını olmak istiyorum aslında. Şu an kendi şirketim var. Bu şirketi büyütmek istiyorum. Projeler yapmak istiyorum. Sağlık alanında. İşte çocuklara küçük bir akademi kurmak istiyorum. Onun yanında şu an işte YouTube'a başladım kısa kısa. Çünkü her çocuğa ulaşamıyorum veya her insana bir yerden ulaşamıyorum. YouTube üzerinden bunu yapabileceğimi düşünerek başladım aslında. Bunları ilerletmek istiyorum ve ileride gerçekten başarılı bir kadın olmak istiyorum. Hepiniz katılmayabilirsiniz. Bence başarı bir insan öldükten sonra geride ne bırakıyorsa. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk bir ülke bırakmış, kadın haklarını bırakmış, çocuklar için bir bayram bırakmış gibi düşünürsek, acaba ben ileride ne bırakacağım? Şu an onu düşünüyorum. Büyüyünce çok güzel şeyler bırakayım ve ben öldükten sonra insanlar arkamdan çok başarılı bir kadındı desin istiyorum.
Şunu biliyorum, bunlar hayal değil. Yani güneş bunun için uğraşacak, bir şeyler yapacak. Bir taraftan da bu kurmak istediğin okul biraz onu anlatsana. Çünkü sen bu genç öğrencilerle başarılı insanları bir araya getiren bir sistem yapmak istiyordun hatırladığım kadarıyla.
Şöyle aslında bu akademide burslu ve bursuz öğrenciler olacak. İlk etapta bu aslında bu burs ve bursluluk olayı şey için istiyorum. Çocuklar kardeş olsunlar diye. Aslında oraya burslu giren çocuğun bursunu diğer kardeşi ödeyecek gibi olacak birazcık da sistemde. Ve dünyada başarılı bilim insanlarını, başarılı alanında başarılı insanları o akademiye getirip oradaki isteyen çocuklara işte fizik alanında mesela bir çocuk çalışma yapmak istiyor ve kendini geliştirmek istiyor. Gelecek fizikçi o çocuğa anlatacak, mentorluk sağlayacak. Bilim alanında başka bir alanlarda işte teknolojide gelecekler ve oradaki çocuklara aslında mentorluk sağlayıp bilgileri aktarıp o çocukların da ileride o insanlar kendileri gibi olmasını sağlayacakları bir akademi kurmak istiyorum. Aslında altında yatan şey dayanışma olacak. Herkes birbirine yardımcı olacak o akademide.
Peki sağlık alanı? Niye sağlık alanı? Tamam, onkolojiyi biliyoruz ama sağlık alanında da teknolojiler geliştirmek istiyorsun. O niye?
Şöyle aslında o birazcık erkek arkadaşımdan kaynaklı. Çünkü o şu an üroloji bölümünde asistan ve hocası robotik cerrahi yapıyor. Bu o robotik cerrahi yapınca tabii Batu da görüyor ve her gün bana yeni bir şeyle geliyor, projeyle. Bak bunu yapmalıyız, bak bunu yaparsak doktorların çok işine yarar falan diye geliyor sürekli böyle. Ve ben de baktım, eğer bir tıp alanında, sağlık alanında bir proje yaparsanız bu projenin işte hani yaptığınız şeyin literatüre girmesi 10 yıldan fazla sürüyor. Bu yüzden de çok fazla proje yapılmıyor. Bir de ülkemizde de yapılmıyor aslında hani çok fazla destek alınmadığı için. Ben birazcık o alana gidip hem insanların hayatlarına dokunmak istiyorum. Hem de sağlık çok önemli bir şey bence. İşte insanların hayatına dokunuyorsunuz. Gelecekte belki ben de o cihazı kullanacağım, ürettiğim cihazı kullanacağım veya sevdiklerim kullanacak diye düşünerek aslında yapmak istiyorum bunu biraz.
Evet, bir de farklı disiplinlerde çalışmak ne kadar önemli. Mesela Güneş daha teknolojik bir alanda çalışıyor. Erkek arkadaşı Batu sağlık tarafındaki ihtiyaçları görüyor. Aslında böyle insanlar sık sık bir araya gelebilse ne kadar büyük tasarımlar, değişimler olabilir diye de düşünüyorum. Herkes çok kendi alanında kalıyor.
Genellikle bence bunun nedeni şey, bize hep şey diyorlar işte, birden fazla şeyle uçma, birden fazla şeyi yaparsan başarısız olsun, hiçbirini yapamazsın gibi şeyler diyorlar. Aslında ben buna çok katılmıyorum. Birden fazla şey yapmalıyız. Birden fazla alanda kendimizi geliştirmeliyiz. Tek alanda kaldığımızda ileride olacak şeylere çok hazırlıksız olduğumuzu düşünüyorum. Örneğin işte doktorlar şu an sadece tıp alanında, sağlık alanında işte mesela uzmanlaşıyor. Batu üroloji alanında uzmanlaşacak diyelim. Sadece o alanda bilgiye sahip olacak, hiçbir şey yapmazsa. İleride mesleğini değiştirmek istese değiştiremeyecek, oraya mahkum kalacak. İşte ileride başka şeyler yapmak istese belki dünyayı gezmek isteyecek ama doktor olduğu için gezemeyecek. Veya başka insanların hayatına dokunmak isteyecek ama o anda oraya kısıtlı kalması zorunda olduğu için yapamayacak. Bence insan kendini 2-3 belki 4 alanda, ne kadar fazla alanda geliştirebiliyorsa o kadar özgürleşiyor.
Ya çok güzel. Ya şimdi ben podcast yaparken Nasıl Olunur isminde bir serim var. Her şeyi ona döndürme potansiyelini görüyorum kendimde. Nasıl olunur soruları soruyorum fark etmeden. Çünkü bunu çok merak ediyorum hayatta. Ve bu da farkında olmadan bir nasıl olunura doğru gidiyor değil mi Güneş? Yani sen de bir dinleyicisin, evet, gerçekten de öyle oldu. Çok güzel oldu. Peki gençler, gençlerle ilgili sen neler düşünüyorsun? Şunu kastediyorum. Yani biz belli harfler taktık kendimize de, başkalarına da, gençlere de. Bir şeye sığdırmaya çalışıyoruz gençleri ya da daha yaş almış insanları. Gençler ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Umutsuzlar mı yoksa umutlu gelişmeler de var mı?
Şöyle, bence çok yalnız hissediyor gençler. Çünkü dediğim gibi yapmak istediği şeyleri yapmaya çalışırken çok fazla destek alamıyorlar. O yüzden çok yalnız hissediyorlar. Ama son zamanlarda bence gençlerde bir hareketlenme olmaya başladı. Çünkü artık haklarını istemeye başladılar. Artık haklarını düzgün bir şekilde ifade etmeye ve alana kadar da pes etmemeye başladılar. Bence bu çok güzel bir şey. Gençleri bence yani X, Y, Z falan diye ayırıyorlar ya. Bunlar bence birazcık ayrıştırıyor gibi de aslında. Çünkü işte sokak röportajlarında görüyoruz. Bir dayı ya bekliyor, işte yaşı büyük bir amca veya dayı, neyse. O işte görüyor adamı, şey diyor, telefonunu soracak diye düşünüyor. Aslında o adam sormayacak. Yani benim babam da mesela 65 yaşında. Hiçbir zaman gidip de bir gence telefonunu sorup da hani ekonomi kötü veya iyi demez yani. Bu şekilde ayırdığımızı düşünüyorum aslında. İşte gençlere bakıldığında bütün gençler sanılıyor ki sadece İşte zevkler için uğraşıyor, sadece tüketmek için uğraşıyor. Aslında bütün gençler de bunun için uğraşmıyor. Üreten çok fazla arkadaşım var, proje yapmaya çalışan, kendini geliştirmeye çalışan. Bence artık bu, yani ülkemizin şu anki konumunda ayrıştırmak yerine birleştirmeye çalışmalıyız bütün kuşakları, eğer kuşaklar varsa.
Bir de yaş farkı iyice azaldı ya. Yani işte senin bahsettiğin belli bir yaş üstü, belki çok genç bir insandan çok daha genç bir ruha ve zihne sahip, enerjiye sahip. O kavramlar çok değişti gibi geliyor. Çok da güzel özetledin diye düşünüyorum. Hani bir hareketlenme olduğunu ben de düşünüyorum. Ne kadar yalnız hissetseler de. Hak aramak da aslında bir duygudaşlık da gerektiriyor. Birlikte olmayı gerektiriyor. O hissi de gerektiriyor. Peki keşke dememek için, iyi ki demek için neler yapmalıyız sence?
İyi ki demek için bence hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Bütün hayaller çok güzel şeyler yapacak diye bir şey yok bizim için. Bazıları olumsuz olacak, bazıları çok güzel olacak. Ama onlardan vazgeçmeden, pes etmeden ilerlemeliyiz ki ileride keşke bunu yapsaydım, ay keşke şunu yapsaydım, işte kendimi geliştirebilirdim, keşke geliştirseydim dememek için korkmadan, hiçbir sınırda kalmadan ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben şu an iyi ki diyorum. İyi ki mesela o köyde büyümüşüm, çünkü beni bu şekilde büyüten, geliştiren şey o köy oldu. İyi ki o çocukların hayatına dokunmuşum diyorum, çünkü Elif'le tanıştım ve Elif bana çok güzel bir dönüş sağladı. İyi ki diyorum bu ülkedeyim, çünkü ülkenin nasıl kazanıldığına dair bilgilerim var ve bu ülkeden vazgeçmeyeceğimi düşünüyorum. Bir sürü ikilerim var. Eğer iyi ki istiyorsa insanlar bence savaşmalı. Ya yani ben savaşıyorum.
Ay delireceğim. Büyüyünce Ne Olacaksın adlı podcast serimde güneş gibiydi. Yine çok sıcak parıldadı. İyi ki katıldın. Ben de buna iyi ki diyorum. Çok sağ ol Güneş.
Çok teşekkür ederim.